saatimizde buluştuk sevgili dinleyiciler. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci birazdan bizimle birlikte olacak. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna gideceğiz. Osman Gazi hakkında merak edilenleri cevaplayacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Osmanlı Devleti'nin, imparatorluğunun kuruluşuna gideceğiz. Ve devlete, imparatorluğa adını veren Osman Gazi'yi konuşacağız. Evet, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Çok geriye gideceğiz bu defa.
Evet.
Başlangıca.
Yani biz burada bir kronoloji takip etmiyoruz. Evet. Belki sırayla bütün Osmanlı padişahlarını anlatmakta fayda var. Çünkü bunların sadece siyasi tarih olarak değil, aynı zamanda popüler kültürde de çok yeri var. Gün geçmiyor ki Osmanlı padişahlarıyla alakalı bir film yapılmasın, roman yapılmasın. O sebeple insanların da alakasını çekiyor. Tabii bu roman ve filmler, neticede roman ve film olduğu için tarihi hakikatlere çok da uygun olmuyor. Hatta bazen hiç uygun olmuyor.
Soruyordu geçen akşam biz böyle bir dizi izlerken kardeşimin kızı. Böyle mi söylemiş diyor. Gerçekten böyle mi söylemiş? Öyle düşünüyorlar evet. Doğal olarak.
İnsanlar tabii dizi ve roman yapımcıları haklı olarak efendim bu bir romandır, dizidir. Buradakilerin hepsi fiksiyondur, kurmacadır. Dolayısıyla siz bunları tarihte de böyle oldu diye düşünmeyin diyorlar ise de insanlar bunu böyle bilmiyorlar ve tarihin böyle olduğunu, yani böyle olmasa yapmazlar film diye düşünüyorlar. Bizde tarihi film ve roman kültürü çok gelişmiş değil. Mesela bir Amerika gibi değil veya bir Avrupa gibi değil. O sebeple insanlarda yanlış tasavvurlar meydana getirebiliyor.
Orada da olmayan neler ekleniyor dizilere, filmlere?
Tabii yani bir de şöyle bir hal var. Bilhassa ilk devirlere ait, mesela Osman Gazi, Ertuğrul Gazi, Selçuklar devrine ait malumatlar elimizde fevkalade az. Fevkalade az. Ve bunların çoğu birbirleriyle tezat halinde veya bir kısmı da uydurma yani kaynaklarda. Şimdi siz bu kadar az bir malzemeyle sonsuz bir seri yapıyorsunuz. Sonu gelmeyen bir seri yapıyorsunuz.
Aslında elindeki parçalarla bir puzzle oluşturuyorlar. Bu varsa bu da vardır.
Vardır.
Bunu dediyse bunu da demiştir.
Evet.
İşte ne bileyim mesela tencere yaptıysa tabakta yapmıştır diyoruz.
Diye düşünüyor, evet, öyle düşünüyor. Bir de tabii şöyle bir problem var. Bizde tarihle aramızda ciddi bir kopukluk var. Çünkü çeşitli inkılaplarla bizde, yani bu Cumhuriyet inkılapları değil, bunun öncesi de var biliyorsunuz. Tanzimat ve Meşrutiyet inkılaplarını da kastediyorum. Umumi manada inkılabı kastediyorum. Tarihle bir kopukluk aramızda yaşandı. Bu hem maddi bir kopukluktur. Yani pek çok müessese yaşantı değişti. Yani Türkiye'de hiçbir müessese Osmanlı'nın dan kaldığı gibi aynı şekilde devam etmedi. Bir İngiltere'deki gibi değil mesela. İkincisi manevi olarak kesildi. Yani Osmanlı tarihi öğretilmedi. Ancak resmi ideolojiye uygun şekilde öğretildi. Kahramanlar meydana getirildi. Düşmanlar meydana getirildi. Bu da insanlarda yanlış bir tasavvur meydana getirdi. Şimdi dolayısıyla romancılar ve filmciler de bunu bilmedikleri için. Yani ben romancıları ve filmcileri suçlamıyorum. Bilmiyorlar. Yani tarihi bilmiyorlar. Danışmanları var mı? Var. Ama danışman biliyorsunuz danışman, danışmayın manasına gelen bir kelime olarak bize tatbik ediliyor.
Ama şimdi mesela geçtiğimiz günlerde yine böyle bir dizide bir kelimenin o zamanki anlamıyla şimdiki anlamı arasında 180 derece fark olduğunu gördüğümüzde dedik ki kendi içimizde neye göre yazacak? Tarihçi evet. Neye göre söyleyecek?
Neye göre bir de söyleyecek? O var. Şimdi şöyle. Neticede danışmanlara bir kızıldığı zaman, sitem edildiği zaman onlar da diyorlar ki ya bu bir roman. Veya kimisi diyor bana sormadılar diyor ve beni dinlemediler diyor. Olabilir, doğru. Sormazlar. Sorsalar da dinlemezler. Bunu biliyoruz ama danışmanların da ben çok iyi bildiğini zannetmiyorum. Çünkü danışmanlık da bizde biliyorsunuz daha ziyade şahsi bağlantılarla kuruluyor. Yani o işin usta danışmanları olmuyor hep. Bir danışman yani şey gibi imza atacak bir mühendis, imza atacak bir eczacı olması lazım ya onun gibi görülüyor. Şimdi sanat yönetmenliği bizde fevkalade zayıf. Yani insanlar ne giyerler, ne giymezler. Mesela Osman Bey dizisinde görüyoruz. Börk, kalpak giyiyorlar. Hayır değil. Deri elbiseler değil. Yani kaynaklarda görüyoruz, sarık sarardı diyor. Osman Gazi sarıksa, şimdi türbesine koymuşlar Moğol askeri gibi iki tane adamcağız. Türbeyi bekliyor. Öyle bir kıyafet yok. Yani Osmanlılar deri, böyle Vikingler gibi saçlarını uzatan, başlarına garip çirkin bir kalpak, böyle kalpak gibi dediği, böyle üçgen yanlı manlı bir şey giyen insanlar değiller. Şimdi bütün insanların gözünde Osman Gazi ve ekibi ve Selçuklular da şimdi ona angajete, yani Osman Gazi'nin nasıl sarık sardığı bile biliyoruz. Yani onlar anlatılıyor.
Peki o zaman biraz başa dönerek konuşalım. Böylece aynı zamanda bu tür dizilere nasıl bakmamız gerektiğini de kendimiz muhakeme edelim. İkisini evet. Karşılaştıralım kafamızda.
Evet, ben her zaman şunu söylüyorum. Diziler, romanlar, dizidir, romandır. Bundan tarih öğrenilmez. Dizi ve roman yapımcıları da aslında bakarsanız işlerine geldiği zaman biz diziyiz, romanız diyorlar. Ama işlerine geldiği zaman da
tarihe
televizyon programlarına
ediyoruz.
Çıkıp tarihçi gibi bu işin aslı şöyle falan diye ahkam kesiyorlar. Bu bir. İkincisi tarihi dizilerde ve romanlarda hiçbir zaman tarihi şahsiyetler roman kahramanı olmaz. Tarihi şahsiyetler ikinci planda olur. Siz iki fiktif bir kızla bir oğlan bulursunuz, birbirine aşık olurlar. Ama arkada İstanbul fethedilir. Malazgirt muharebesi olur. Arkada olur bunlar. Hmm. O zaman sizi kimse tenkit etmez.
Yani odak noktasını evet. Yanlış seçiyorlar
ama
o zaman, öyle mi?
Ama tarihi diziler tabii bizde başka siyasi, sosyal maksatlara hizmet ettiği için elbette ki, yani insanlara tarihi öğretmek veya tarihi sevdirmek değil, belli yerlere mesaj vermek var. Onun için çok da tabii maalesef tarihi diziler ciddiye alınacak şeyler değildir.
Peki gelelim Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna, daha doğrusu imparatorluğa adını veren Osman Gazi'ye. Şimdi tabii yine dizilerden hareketle herkesin ismine zaten bildiği ama vakıf olduğu bir karakterden bahsediyoruz. Kuruluşuyla ilgili de aslında yeni kaynaklarda tarihin biraz daha eskiye geldiğini görüyoruz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Kimdi gerçekten? Bir uç beyi miydi? Başka bir görevi mi vardı? Yanında kimler vardı? İmparatorluğu, devleti nasıl kurdu? Bir konuşalım.
Şimdi Osman Gazi hakkında malumatımız fevkalade az. O devri anlatan eserler çok sonraki yıllarda yazılmıştır. Sözlü kültür esastır. Neticede Osmanlı Devleti kurulduğu zaman henüz yarı göçebe bir hayat yaşıyor. Horasan'dan, Mazenderan'dan, bugünkü İran, Türkmenistan arasındaki Mazenderan'dan buraya göçebe olarak gelmişler. Yalnız yanlış anlaşılmasın, Osmanlılar yörük değildirler. Moğol istilası sebebiyle oradan kopmuş gelmişlerdir. Bunlara biz yarı göçebe diyoruz. Hayvan besledikleri için yazın yaylalara giderler ama kışın şehirlerde ve köylerde otururlar. Osmanlı Devleti'nin esasını bu teşkil ediyor. Osmanlı Devleti'ni kuran aile de böyle bir aşirete mensup. Kayı boyu var. Oğuzların en prestijli boylarından bir tanesi. Hükümdar çıkaran beş boydan biri. Buna mensup Karakeçili aşiretinin, kol kol biliyorsunuz aşağıya iniyor. Ona mensup bir aile. Uzun maceralardan sonra Anadolu'da bugünkü Söğüt havalisine Selçuklu Sultanı tarafından yerleştirilmiş. Belki bir başka programda Ertuğrul Gazi'yi konuşurken bunun üzerinde de dururuz. Burada bir uç beyliği kendilerine verilmiş. Uç beyliği ne demektir? İnsanlar uç beyliğini de çok bilmiyorlar. Avrupa aristokrasisinde ve feodalitesinde markilik denilen bir idari birime tekabül ediyor. Sınırlar, uç beyliği devletin sınırlarında bulunan beyliklerdir. Bunlar iç işlerinde oldukça müstakildirler. Hududa yakın oldukları için. Bunların en büyük misyonu hududu beklemek ve milletler arası, daha doğrusu komşular arası münasebetleri balansta tutmaktır. Dolayısıyla diğer beyliklerden ehemmiyeti vardır. Osmanlı Beyliği kurulduğunda bugünkü İsviçre'deki Avrupa'nın en küçük devletlerinden biri, onun yarısından bile küçüktü. 4800 kilometre kare bir araziydi. Kurulduğunda küçücük, yani haritada göstermeye değmeyecek kadar küçük. Ve direkt Selçuklu Sultanı'na da bağlı değil. Kastamonu'daki Ali Çoban, Çobanoğulları Beyliği'ne bağlı. Yani oraya bağlı, o Selçuklu Sultanı'na bağlı. Böyle bir ehemmiyetsiz yani. Ama
konum itibariyle de
evet,
şimdi geldiğimizde.
Ama mevki olarak o kadar stratejik bir yerde ki, bu Osmanlı, o küçücük ehemmiyetsiz beyliğin bütün Anadolu beyliklerini istiskal ettiği, yani küçük gördüğü, hatta sonradan Karamanoğullarının rakip olduğu zaman hususi bir tarih yazdırıp Osmanoğullarını aşağıladığı, Selçuklu Sultanı'nın hayvanlarını güden bir çobandır bunlar dediği beylik, stratejik pozisyonu itibariyle biliyorsunuz diğerlerinin arasında sivrilmiş. Dünyanın tarihte kaydettiği en büyük devletlerden biri olmuştur. Bu da bunu büyüklük deyince insanların aklına sadece üç kıtaya yayılan topraklar değil. Teşkilatından, hukukuna, estetiğinden, edebiyatına kadar çok sosyal hayatına kadar çok geniş bir şey tasavvur etmelidir. Yani devlet deyince biz bunu anlıyoruz. Sınırlar anlamıyoruz. Herkes öyle anlıyor ama. Büyük devlet deyince ne kadar çok toprağı var değil.
Ne kadar çok toprağı var, ne kadar çok askeri var, silahı var.
Halbuki Osmanlı Devleti bundan değil. Tarihte kurmuş olduğu bir sistemle anılıyor.
Zaten o sistem olmasa bu kadar zaman ayakta kalması mümkün değil.
Şimdi bunda tabii beyliğin stratejik ehemmiyeti kadar ve ondan daha fazla bu beyliği kuranların ve ondan sonra gelen en az 10 batının kuşağın deha derecesinde devlet adamları olmasının büyük tesiri var. Bir aile düşünün. 10 kuşak hep dahi. Oğlu, torunu, torunlu.
Nasıl ölçüyoruz bunu?
Dehayı tarihçiler tarihte oynadığı rol, hadiseler karşısında aldığı yaptığı manevralar, aldığı tavırlar, tehlikelerden kaçma metotları, hadiseleri önceden keşfetmek, kendi dışındaki hadiselerde oynadığı rol gibi çok çeşitli kıstaslarla bunları koyuyorlar. Yani sadece savaş kazanmış, bu askeri dehadır. Ama Osmanlı padişahlığının ilk 10 tanesi, istisnasız, bunu ben söylemiyorum, Avrupalı tarihçiler söylüyor, birer askeri dehadır. Ve Osmanlı beyliğinin, o küçücük beyliğin koca bir imparatorluk olmasında en büyük rol de işte bu ailededir. Yani Osmanlı hanedanı müstesna bir hanedandır. Yani tarihteki hanedanların hiçbirisine benzemiyor. Bunu da yine Avrupalı tarihçiler söylüyor. Mesela Kape hanedanı var. Dünyanın en eski hanedanlarından. Fransa'da yıllarca hüküm süren, şu anda İspanya'da hüküm süren bir hanedan. Bourbon diye de biliniyor. Bu hanedan Osmanlı hanedanından çok eski. Çok çok eski. Yani 9. asra kadar uzanıyor. Ve düşünün, Fransa gibi, İtalya gibi, İspanya gibi memleketlerde de hüküm sürmüş asırlarca. Ve bugüne kadar da gelmiş. Diyorlar ki tarihçiler, Bourbon Hanedanı'nın, yani Kape Hanedanı'nın Fransa Birliği'ni kurması, yani Fransa diye bir coğrafi toprak var. Yani bir devlet var. Güneyi Pireneler, kuzeyi Ren Nehri'nin, güneyi Sen Nehri'nin, oraya kadar olan hava, yani deniz, altı deniz. Tabii bir coğrafya bu. Anadolu gibi.
Sınırları kendi çizmiş.
Sınırları belli. Burada birliği kurmaları diyor 500 seneyi buldu. 500 senede kurabildiler. Küçük beylikleri almaları 500 seneyi buldu. Osmanlılar ise dağılmış olan Anadolu Birliği'ni 100-150 sene içinde kurdular diyorlar tarihçiler. Bu Osmanlı Hanedanı'nın bu cihetle de üstünlüğünü gösteriyor. Üçüncü bir unsur, Polivitek'in dediği gibi Osmanlıları Osmanlı İmparatorluğu yapan Gaza ruhudur. Gaza ruhu nitekim ilk Müslümanları da Arabistan gibi çok ehemmiyetsiz bir yerden çıkarıp bütün dünyaya hakim kılan ve tarihte bir periyoda ismini veren bir imparatorluk kurmalarında bu ruh vardır. Gaza ruhu nedir? İdeallerini, inandığı şeyleri dünyaya yaymak,
şimdi
duyurmak.
Şimdi pek anlayamadığımız bir
şimdi
şey.
Şimdi pek galiba, anlaşılamayan bir şey. Artık 21. asır dünyasında bu pek yok. İdealist devletler eskiden vardı.
Peki bunu bugünün şartlarına uydurarak yaşatmak mümkün müdür?
Mümkün tabii. Mesela bir devletin maksadı demokrasinin, insan haklarının, sosyal refahın, sosyal adaletin yayılmasıysa, bunun için hizmet ediyorsa kendi içinde ve dışında, o zaman dersiniz ki bu idealist bir devlet. Yani öyle bir devlet düşünün. Sadece kendi sınırları içinde değil, kendi sınırları dışında da. Mesela bu idealizmi Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kazanmaya çalıştı. Başladı.
Ama işte, yine sadece kendisi için.
Ama şöyle, işte dünyada demokrasinin desteklenmesi, demokrat olmayan ülkelere abluka yapılması, insan haklarının bütün dünyaya yayılması, insan hakları beyanlanması.
Ama niye ona göre?
Mülteciler, yani, tabii kendine göre.
Bunun içinde kendi ticari çıkarlarından tutun da siyasi beklentilerine
tabii
kadar
o
bir
da vardır,
şey var.
O da vardır ama hani olmayan insanlar da belki vardır diye düşünebiliriz. Hani ideal olanı ben söylüyorum. Yani bir devlet eğer
elbette
kendi menfaatleri olmadan bütün dünyaya insan haklarını, şu anda yani universal değer budur, insan hakları. Yani dünyanın her yerinde yaşayan insanların canının, malının, istikbalinin, ailesinin, din ve vicdan hürriyetinin, çalışma hürriyetinin, seyahat hürriyetinin temin edilmesi. Herkesin asgari, yani düşünebiliyor musunuz, dünyada su bulamayan insanlar var. Ne demek bu, yani olamaz böyle bir şey. Yani
biz,
bunun için
biz musluğu akıtırken
su yok yani. Su Afrika'da, Asya'da su yok. Ve bizim de istikbalimiz o. Çünkü Türkiye suyu bol bir memleket değil. Ama bizim insanımız kadar garip insan yok. Yani biz çocukken bize öğretilen en mühim hususiyetlerden bir tanesi israftan kaçınmaktı. Hı-hı. Kur'an-ı Kerim'de cömertler övülür ama müsrifler daha çok kötülenir. Çünkü cömertliğin iyi olduğunu herkes bilir. Ama israfın kötü olduğunu herkes bilmiyor. Çünkü israf cömertlikle karıştırılıyor.
Tabii israf etmek cömert olmak değildir ki. Cömert bir şey verirken bir faydası evet, vardır evet, yaptığı işte. Evet.
Yani elinizdekini başkalarına dağıtıyor biliyorsanız ve bunu dağıtırken içinizde bir burukluk olmuyorsa, hele hele seviniyorsanız siz cömertsiniz. Ama oturulmayan bir yerde bir ışığın yanması ne kadar elektrik yakar? Hmm. Kuruş. Veya o sizin bahsettiğiniz musluğun açık kalması ne kadar? Ama umumi manada düşünürseniz bu israftır. İnsanlar bunu küçük ne var ki bunda diyor.
Ama onu çarpı insan sayısı yapmak
evet,
lazım.
Evet öyle bir düşünmek lazım. Bir de bu çünkü. Bir şuur meselesi. Nitekim Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Dere kenarında abdest alırken bile israf etmeyin. Yani bu mantıksız bir söz müdür? Dere zaten akıp gidiyor. Yani sen
kullansan da akacak.
Sen onu akacak. Orada bir şuuru söylüyor. Yani dere deyip geç. Yani lüzumu kadar her şey.
Öyle olun ki alışkanlık olsun.
Evet. Evet. Bu bir karakter olsun.
Yaşam biçimi
bu
olsun.
Bu bir karakter olsun. İşte evet. Osman Gazi böyle bir beylikte dünyaya geldi. Bu beylik Söğüt ve Domaniç arasında, bugünkü Kütahya'nın Domaniç, Bilecik'in Söğüt kazaları arasındaki bir mıntıkada. Söğüt'te kışlıyorlar. Domaniç'e yazın hayvanları var, oraya gidiyorlar. Ama bunlar sadece burada yaşamıyorlar. Aynı zamanda burada siyasi bir figürdürler. Selçuklu Sultanı ile bir akrabalıkları olduğu bazı tarih kaynaklarında geçiyor. Selçuklu Sultanı'nın sevdiği, tuttuğu bir aile. Yani bir şeyler beklediği, bir misyon yüklediği bir aile bu aile.
Potansiyelini
görmüş. Ve bir şeyler bekliyor. Onlar da buna uygun davranmışlar. Selçuklu Bey ile hep iyi geçirmişler. Ertuğrul Gazi hep hürmet etmiş. Osman Gazi de keza öyle. Hatta savaş ganimetlerini almaya veya muayyen zamanlarda hep Konya'ya Osman Gazi'yi gönderiyor. Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu değil. Büyük ihtimalle küçük oğlu. Fakat buna rağmen Ertuğrul Gazi'nin sevdiği, tuttuğu bir oğlan. Kara Osman, esmermiş. Osmancık ismi oradan geliyor. Yani küçük oğlu olduğu için Osmancık.
Osmancık tabiri.
Evet, evet. Osmanlı kayıtlarında vardır. Hı hı. Hatta Tarık Buğra'nın böyle bir romanı evet. vardı. Çok güzel bir romandır. Çok içli bir romandır. Yani Osmanoğullarının kuruluş, ben bütün hemen hemen tarih kitapları okudum. Tarık Buğra'nın romanı en güzellerinden bir tanesidir.
Sonra bu filme de.
Filme alındı fakat yani filmde Osmancık'ı beğenmediler, kuruluş dediler. Kuruluş.
Ama iki ismiyle zannediyorum.
Sonra bir daha neşredilirken Osmancık'ta Osmancık. Kullanıldı ama kuruluştan vazgeçmediler. Halbuki oradaki Osmancık çok şey ifade ediyor. Osmancık.
Küçümsüyormuş küçük, gibi geldi herhalde yani yazanlar.
Görüyor musunuz bu Osmancık ne oldu demektir o. Ama işte edebiyat bu demek ama orada böyle bir şey oldu. Şimdi Osman Gazi'nin doğumuyla alakalı enteresan rivayetler var. 1258'de dünyaya gelmiştir. 1258 Moğolların Bağdat'ı işgal edip Abbasi halifelerini ortadan kaldırdığı, ne büyük katliamlar yaptığı bir yıldır. Yani Türk İslam dünyasının en büyük hayal kırıklığını yaşadığı yıl nedir diye sorsanız 1258'dir. O yıl dünyaya gelmesini bir faali hayır eski tabirle, hayırlı bir müjde olarak görmüş tarihçiler. Bu yanlış da olabilir çünkü biliyorsunuz. Bu,
eskiden böyle şeyler çok söylenirmiş.
Söyleniyordu evet, evet çok söyleniyordu. Söğüt de dünyaya geldi. Babasının küçük oğlu, arada çok yaş farkı var. Belki 50 belki 60 yaş var babasıyla arada. Fakat babası ondaki potansiyeli görmüş ve bunu desteklemiş. Babasıyla beraber çeşitli akınlara katılmış. Ertuğrul Gazi bir uç beyi. Dolayısıyla arka tarafı Türk beylikleri, Anadolu Türk beylikleri. Önü ise Bizans tekfurları. Şimdi Selçuklu Devleti'nin zaafa düşmesiyle Bizans İmparatorluğu eski Selçuklu topraklarını İznik gibi, Karacahisar, Eskişehir gibi fethetmişti. Bunlar eski Selçuklu toprakları şu anda Bizansların elinde, tekfurların elinde. Bu tekfurlar Bizans'tan bağımsız birer otonom validir. Şimdi bu toprakları tekrar geri alma misyonu var ama tekfurlarla da iyi geçinmesi gerekiyor. Ertuğrul Gazi bu misyonu çok iyi yürütmüştür. Hep müdafaada kalmış. Kendilerine müdafaa edildiği zaman, taarruz edildiği zaman müdafaa etmiş. Hep de galip gelmiş. Ancak mümkün mertebe tekfurlarla ve Bizans'la ters düşmemeye dikkat etmiş. Çünkü arkasında bir tehlike var. Anadolu'da Selçuklu İmparatorluğu çözülüyor. Moğollar Anadolu'yu istila etmiş. Bu sebeple Ertuğrul Gazi'nin bütün seferlerine, 7-8 tane seferine Osman Gazi iştirak etmiş ve burada askerliği öğrenmiştir.
Kısa bir aradan sonra devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı Devleti'nin imparatorluğunun kuruluşuna gittik. Zor bir coğrafyada kritik ilişkiler sürdürmesi gereken bir büyük isimden bahsediyoruz. Osman Gazi'nin nasıl Osmancık'tan Osman Gazi'ye döndüğünün hikayesini anlatmaya çalışıyoruz.
Evet, şimdi babası zamanında bazı efsaneler Osman Gazi ile alakalı, efsane de olsa kitaplara geçmiş tabii. Bazı ipuçları veriyor. Çok meşhur bir hadisedir biliyorsunuz. Osman Gazi babası gibi alimleri seven, mutasip olmamakla beraber dindar, temiz bir Müslüman. Hatta Konya'ya gittiği zaman Mevlevi, o zamanki Mevlevi Şeyhi ile karşılaşıyor. Mevlevi Şeyhi hayran oluyor Osman Gazi'nin hal hareketlerine ve ona kılıç kuşandırıyor. Kılıç kuşandırıyor. Bir kargaşa var Konya'da. Selçuklu Sultanı vefat etmiş. Bu adet Osmanlılarda da devam etmiştir. Yani bütün Osmanlı padişahları tahta çıkınca kılıç kuşanırlar ve bunu Mevlevi Şeyhi kuşandırır umumiyetle. Bu geleneğe dayanıyor. Osman Gazi'nin bu kılıç kuşanması, yani Mevlevi tarikatın ona bir teveccüh olarak görülüyor. Bu bir. İkincisi, yine çok sevdiği ve Osmanlı Devleti'nin ilk müftüsü olan Şeyh Edebali var. Hazreti Peygamber soyundan geldiği rivayet edilen bir zat. Bilecik'te tekkesi var bu zatın. Onun tekkesinde bir gece yattığı zaman bir rüya görüyor. Rüyada Şeyh Edebali'nin koynundan bir ay çıkıyor. Bunun koynuna giriyor. Sonra karnından bir çınar çıkıyor. Çınarın altında koyunlar otluyor, sular akıyor, insanlar yaşıyor. Bütün dünyayı gölgelendiriyor bu çınar. Bunu tabir ettiriyor. Şeyh Edebali diyor ki sen benim kızımla evleneceksin. Soyundan gelenler bütün dünyaya hakim olacaklar. Ve böylece 20 yaşlarında o zaman Şeyh Edebali'nin kızıyla evleniyor. Ve Osmanlı Hanedanı buradan türemiştir. Bazı tarihçiler hayır öyle değil. Hı hı. Başka bir hanımı daha var. Osmanlı padişahı bundan türemiştir diyorlarsa da Osmanlı kroniklerinin hemen hemen tamamı Şeyh Edebali'nin kızından geldiğini söylüyorlar. Fakat kızın adını farklı veriyorlar. Malhun diyen var, Mal Hatun diyen var, Bale Hatun diyen var, Rabia diyen var. Benim anladığım şu. Osman Gazi'nin bu hanım üzerine ölmedikçe başka bir hanımla evlenmesi kolay değil. Bu bir. İkincisi, bütün Osmanlı kronikleri bunu boşuna anlatmıyor. Bir de rüya var ortada. Yani hı hı. Rüya var. Kadının adı farklı bildiriliyor. Mal Bala'ya zaten benziyor. Rabia da ikinci bir ismi olabilir. Bazı vakıflarda kadın isimleri farklı veriliyor olabilir. Mesela Ömer Bey'in kızı Rabia diyor. Bu Şeyh Edebali'nin kızı Bala da olabilir. Çünkü Şeyh Edebali'nin adı Ömer olabilir. Var böyle bir kayıt. Ömer Abdülaziz'dir diyor ismi. Şeyh Edebali'nin esas ismi Ömer Abdülaziz'dir.
Yani hangi ismi kullandığı...
Evet, biz Edebali diye biliyoruz ama zatın adı Edebali değil. Öyle biliniyor. Hı hı. Ya Merkez Efendi'nin adı Merkez Efendi değil. Merkez Efendi diye biliyor. Muslihiddin Musa'dır ismi. Yani bu gibi rivayetleri böyle telif etmek mümkündür. Ve yaygın rivayetten ayrılmamak lazımdır. Yani bunu da söylemek tamam, evet.
Bu da var demek lazım
ama... Yani hayır, ama... hayır. Bu kayıtlar bulundu. Artık kesin, yani o değil. Bu kadar kesin konuşmak mümkün değil. Mümkün değil. Bu böyle. Şimdi 1281 tahminen Ertuğrul Gazi'nin yaşlıca vefatı. Vefat edince küçük oğlu olduğu halde babasının teveccühünü de bilen beyler onu başa geçirdiler. Hatta amcası biraz buna bozuldu. Çünkü Osmanlı Türk geleneğinde yaşlılar ön plandadır. Ailenin yaşlısı. Dündar Bey de diyordur ki ağabeyim vefat edince
bana sıra
gelmesi lazımdı. Ama yiğitlik, cesaret, efendim güzel ahlak, bunların hepsi Osman Gazi'de toplanmıştı. Sadece babasının teveccühü değil. Bu sebeple beyler onu seçtiler ve etrafında toplandılar. Selçuklu Sultanı da bunu kabul etti. Bir ferman gönderdi ve seni ben dedi o uç beyliğinin başına geçirdim dedi. Ve böylece bir meşruluk hasıl oldu. Babasının politikasını devam ettirdi. Tekfurlarla iyi geçinme. Fakat tekfurlar ondan hoşlanmadılar. Çünkü Osman Gazi'nin çok büyük bir karizması vardı. Ve tekfurlar kendileri için iyi olmayacağını düşünerek bir pusu kurmak istediler. Osman Gazi'yi ortadan kaldırmak istediler. Onu bir casustan haber aldı. Yani istihbarat biliyorsunuz bir devletin her şeyidir. Osman Gazi'nin ciddi bir istihbaratı var. İstihbaratının olması onun bir devlet kurucusu olduğu gerçeğine teyit ediyor. Yani bir sıradan
i̇stihbarat
bir beyin
değil. İstihbarat olmayan devlet
olmaz efendim. Olmaz. Böyle bir hükümdar, böyle bir devlet olmaz. Yoksa istihbarat o bir devlet değildir. mümkün değil. Haber aldı ve İnegöl yakınlarında ilk Osman Gazi'nin ilk hükümdar olduktan sonraki çatışmasıdır Ermeni belinde. Fakat orada yeğeni vefat etti, Beyhoca. Vefat edince Osman Gazi geri çekildi. Bu Osmanlılar için bir galibiyet değil ama bir mağlubiyet de sayılamaz. Çünkü ondan kısa bir zaman sonra Kulacahisar var, orayı fethettiler. Yani bu çok da bir zarar doğurmadı. Tekfurlar sonra İnegöl Tekfuru, bu sefer Karacahisar Tekfuru'yla anlaştı. Yine bir pusu kurdular Osman Gazi'yi ortadan kaldırmak üzere. Bu Bizans entrikaları meşhurdur.
Evet, pusu üzerinden yani gidiyor.
Savaşmaktansa lideri ortadan kaldırdığınız zaman adamları zaten dağılıyor. Osman Gazi'nin ilk zaferidir Ekizce, İnegöl yakınlarında. Oradan sonra Eskişehir fethedildi. Sultanönü'den Eskişehir fethedildi. Bu Osman Gazi'nin ilk zaferidir ve çok büyük sansasyon meydana geldi. Sükse yaptı bu zafer. Selçuklu Sultanı Osman Gazi'ye tabl, mehter, tu, hakimiyet alameti ve menşur, ferman gönderdi. Bu onun otonomisini daha da genişletti. Yine Selçuklu Sultanı bağlı ama artık müstakil hareket edebiliyor. Hatta
hala Çobanoğulları bağlı mı?
Değiller değil. Artık. Değil artık. Ve Selçuklu Sultanı gönderdiği tablo her gün ikindiden sonra dinlerdi ve ayakta dinlerdi Selçuklu Sultanı hürmeten. Bütün Osmanlı padişahları bunu devam ettirdiler Fatih Sultan Mehmet'e kadar. Fatih Sultan Mehmet dedi ki ya 200 sene önce ölmüş bir hükümdara hürmet için ayakta beklemek olmaz dedi. İlk defa oturarak dinledi. Ama bu mehter Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar ikindiden sonra nöbet derler buna. Hmm. Vurmaya devam etti. İstanbul'un Topkapı Sarayı'nda ve belli yerlerde o hatırayı. Çünkü tabl yani bando hakimiyet alametidir. Daha sonra Osman Gazi bunun da verdiği bir rahatlıkla Karacahisar'a bir kadı tayin etti. Bu mühimdir ve cuma bacanağıdır Dursun Fakih kabri orada Bilecik'te. Ve cuma hutbesinde ilk defa Abbasi halifesi Selçuklu Sultanı ve Osman Gazi ismi beraber zikredildi. Osman Gazi bir para bastırdı. Şimdi yakın zamana kadar Orhan Gazi'nin ilk parayı bastırdı zannedilirdi. Gümüş bir para. Osman bin Erdoğrul yazıyor üstünde. Hmm. Ve dört halifenin ismi var arka tarafında. Hani Osmanlılar Şii'ydi falan Alevi'ydi diyenlere bir cevap. Dört halifenin üstü var, ismi var.
Bir de şey diyenler var tabii. Hani evet kuruldu ama İslami gelenekler yoktu henüz. Hala evet. Türk gelenekleri vardı diyenlere
değil,
de.
Değil, değil. Ve adı Osman. Ataman falan değil. Hmm. Otman falan değil. Peltek S olduğu için Avrupalılar bunu Ottoman diye yazarlar.
Ottoman.
Ottoman. Biz onu acaba adı Ottoman mı? Biz de çıkacağız ya Arap Türk şeyi olmaması. Halbuki ismi Osman'dır. Paradan da belli. Bu paraya da sahte falan diyenler çıktı. O da ayrı mesele. Arkeoloji müzesindedir.
İsim konusunda aslında konuşmak lazım.
Konuşuruz.
Çünkü ismi Osman mıydı gerçekten diye evet. Çok eleştiren var. O
var
dönemde
ama, var ama,
hiç Arap ismi yok
var
diyenler
ama,
var.
Var. Arap isimleri de var da Osman Gazi'nin adının Osman olduğu vakfiye bulundu Osman. Para bulundu. Onların hepsinde Osman diye geçiyor. Yani Osman yazmıyor. Osman Peltekseyli yazılıyor. Artık bu ihtilaf
Osman
olmaktan
çıkmış. Osman kelimesi
Peltekseyli yazılır. Peltekseyli yazılır. Bu hiç ihtilafa hacet bırakmıyor. Gerek para gerek bir vakfiye hiç ihtilafa şeye bırakmıyor. Yani o kesin adı Osman. Daha sonra bir komplo daha var. Üçüncü bir komplo. Bu enteresan. Bunu herkes bilir. Bilecik ve Yarısar Tekfurları bir araya geliyorlar. Diyorlar ki biz bir şey kuralım, bunun sonu iyi değil. Osman'ı ortadan kaldıralım. Nasıl yapalım? Düğün yapılacak. Yarısar Tekfuru'nun kızıyla Bilecik Tekfuru evleniyor. Düğünü Osman'ı çağıralım. Osman gelsin, hesabını görelim. Osman Gazi bunu Harmankaya Tekfuru'ndan haber alıyor. Harmankaya Tekfuru ile arası çok iyi. Gazi Mihal, sonra da Müslüman olmuştu, soyu devam etmiştir. Ve tamam diyor. Önceden haber gönderiyor. Düğüne gelmeyi kabul ediyoruz. Bir sürü de koyun gönderiyor hediye. Yalnız biz oradan yaylaya geçeceğiz diyor. Eşyalarımızı diyor Bilecik Kalesi'ne muhafaza edelim. Çakırpınar'da düğün olsun diyor. Tamam diyor, zaten biz Çakırpınar'da yapacağız. O eşyaların arasına 40 tane alp koyuyor. Kaleye onlar taşınıyor develerle. Bilecik Tekfuru diyor ki biz kendini kaydını görelim derken eşyalarına da el koyacağız diyor.
Seviniyor.
Ganimet olacağız diyor. Evet. Gece biliyorsunuz çok meşhurdur. Düğün sırasında 40 alp çıkarak önce kaleyi, ondan sonra Çakırpınar'da küçük bir vuruşmadan sonra Bilecik Tekfuru ölüyor. Yarısar Tekfuru'nun kızı esir alınıyor. Holofira. Nülüfer ismini alıyor. Müslüman oluyor. Orhan Gazi ile evleniyor. Bu zafer Bilecik ve Yarhisar'ı yine gölü Osmanlı topraklarına katıyor. Şimdi Osman Gazi bu zaferlerden sonra zenginleşti. Ve ondan sonra bu paraları hep bu fethettiği yerlerin imarına harcadı.
İmaretler, bu gelenek de o zaman.
Evet, başlıyor. İmaretler yaptırdı, mescitler yaptırdı. Ve buradaki araziyi şeylere dağıttı, gazilere dağıttı asker beslemek karşılığı. Bu bir ilk, toprak kanunudur. Osmanlı Devleti'nde ilk toprak kanunudur. Ancak bu sırada Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Gazan Han tarafından hapsedildi. Ve Selçuklu Devleti fiilen tarihe karıştı. Sene 1300. Yanlış olarak 1299 diye bilinir ama doğru değil. 1300 senesinde oldu bu. 1300'ün başında oldu ama Rumi takvim, miladi takvim farkından dolayı millet 1299 diye tarihlendi. Çünkü bir hicri yıl iki miladi tarihe denk gelir. Yani 1299-1300. Onlar 1299 almış. Halbuki 1300 de oldu. Çünkü ayını gününü az çok biliyoruz. Bunun üzerine Osmanlı Devleti artık müstakil oldu. Beyler dediler ki biz artık Selçuklu Sultanlığı yıkıldığına göre seni bey tanıyoruz. Onun için Sultan Abdülhamit zamanında Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak 1300 senesi kabul edilmiştir. 1300 Osmanlı Devleti'nin resmi kuruluş tarihidir. Artık Selçuklu Sultanlığı'na bağlılık ortadan kalkmıştır.
Ama ondan önce aslında
Osmanlı Devleti'ne Selçuklu Sultanlığı'na bağlıdır. Evet, müstakil hareket ediyor. Yani Selçuklu Sultanı ona ne diyecek yani? Ama yine de Osman Şah, hatta kayıtlarda böyle geçiyor. Artık Osman Şah diye anılıyor Osman Gazi. Gazaya çok katıldığı için böyle. Şimdi Osman Gazi'nin bu arada bir enteresan seferi var. Bizans İmparatoru onu, Andronikos, tekfurlar vasıtasıyla engellemeye çalıştı. Baktı ki olmuyor. Kendisi bu sefer üzerine yürüdü Osman Gazi'nin. Ve Yalova yakınlarında, Altınova diye bir yer var, Yalova Karamüsesi, orada Bafeus derler, Bafeus. Burada ki Koyunhisar diye bizim kayıtlarda geçer, 1301-1302 senesinde Bizans ordusunu mağlup etti. Bu dehşet bir hadise. Yani Selçuklu Beyliği, hadi tekfurları yener, emsali, imparatorun ordusunu yendi. Ve Bizans topraklarında. Bu muazzam bir hadisedir. Hatta bugün bile o yol, bugün yani Bizans Osman Gazi'nin gelip de Bafeus'ta, Koyunhisar'ında o yol hala bellidir, İznik üzerinden gelişi. Biliniyor o yol. Kemerler var, köprüler var. Çok enteresan bir, güzel bir yoldur orası. Tarihi bir yoldur. Ondan sonra hatta bazı tarihçiler der ki işte derler Osmanlı Devleti'nin kurulması bu harptir. Yani Bizans'ı bile dize getirdi. Ama tabii ondan öncesi var. Ondan öncesi var. Yine bu arada yine enteresan bir hadise var Dimboz'da. Ulubat, Bursa'nın Ulubat'ta Ulubat tekfuruyla muharebe etti. Ulubat tekfuru çünkü Bursa tekfuruyla anlaşıp Osman Gazi küçük kaleler, etrafında köyler ona bağlı. Ulubat tekfuru Bursa tekfuruyla anlaştı. Yani imparator bunu yenemediyse de biz yeneriz dediler. Osman Gazi bunları öyle bir göründü ki Ulubat tekfuru savaşmadan teslim oldu. Ulubat'ı teslim etti. Yalnız bir şart koştu. Ulubat kalesinin önünde bir köprü var. Osmanlı asker o köprüden geçmesin. Yani onur kırıcı çünkü. Peki dediler. Bu Osmanlıların ilk askeri anlaşmasıdır. Ve Osmanlı Devleti yıkılana kadar hiçbir Osmanlı askeri o Ulubat Köprüsü'nden geçmemiştir. Evet.
Çok enteresan.
Ulubat tekfuru falan kalmamış artık. Çünkü böyle bir anlaşma yaptık.
O artık bir gelenek. Olmuş.
Hatta geçmek icap ettiği zamanlar olmuş. Kayıkla geçmişler. Köprü olduğu halde evet söz verdik demişler biz Ulubat tekfuruna. Sonra yarın gün derler ki biz bize söz verdiğini
tutmadık. Bir de bunun uğursuzluk getireceğine inanırlar.
O da var ama yani neticede bir de mertlik var. Yani bu o zamanlar ortaçağ mertlik zamanı. Verdiği sözde durma zamanı.
İşte onu aslında
küçüklük
belki konuşmak
yapmama
lazım.
Zamanı, arkadan vurmamak zamanı. Yani komplo kurup Osmanlılar'da böyle bir şey yok. Savaş ilan edeceğim önceden haber veriyor. Ben sana savaş ilan ediyorum diyor. Ha, savaş ilan etmişse gece basını yapar.
Ama bilir o da savaşta olduğunu, ona göre tedbirli olur.
Ulubat'ın mağlubiyetinden sonra Osman Gazi'nin hakiki stratejisini anlıyoruz. Mudanya'yı fethediyor ve denize çıkıyor. Osman Gazi'nin fethileri, seferleri rastgele seferler değil. Burada bir kale var, hadi bunu alalım. Sonra sırada değil. Kama gibi Bizans topraklarının içine girip, eskiden biliyorsunuz Marmara Denizi'ne kadar olan topraklar Selçuklu toprağıydı. Oraları geri alma emeli var. Ve Porsuk'la Sakarya arasına yerleşti. Bir taraftan Mudanya'dan Akdeniz'e Marmara'ya çıktı. Bir taraftan Karadeniz'den Sakarya'nın döküldüğü yerden Karadeniz'e çıktı. Modern Eskişehir, Bilecik, Domaniç zaten Kütahya'nın kuzeyi ve bugünkü Bolu'nun hemen hemen büyük kısmı, İzmit ve Adapazarı'nın büyük kısmı, Akyazı mesela Osmanlı hakimiyetine girdi. Ve Osman Gazi vefat ettiğinde babasından aldığı 4800 kilometre kareyi yaklaşık 16000 kilometre kareye çıkarttı. Evet. Üç mislinden fazladır. Ha bunları da gidelim toprak alalım falan, öyle bir şey yok. Osman Gazi'nin bir siyaseti daha var. Halkla çok iyi geçinme. Mümkün mertebe halka zarar vermeme. Halkı incitmeme. Çünkü onun derdi halkın gönlünü çekmek.
Şimdi tam da onu soracaktım. Yani burada nüfus o kadar karışık ki.
Evet.
Mesela tamam fethediyorsunuz ama nüfusunuz az, buralara yerleştiremiyorsunuz.
Nüfusunuz çok az. Yerleşme imkanınız yok. Onun için halka iyi geçinmeniz lazım. Hem vergi alacaksınız hem asayiş. Ve bunun için mesela Osman Gazi üç günde bir yemek pişirir, fakirlere dağıtırdı. Dul kadınlara dağıtırdı, yetimlere dağıtırdı. Kendi eliyle hatta dağıtırdı. Yani bu kadar cömert. Halk bunları farklı olduğunu anladılar. Ve Taraklı, Mudurnu, Göynük havalisi Müslüman oldu. Bugün oranın halkı Müslüman olan Urumların soyundan geliyor. Öyle devam etti. Bu ihtida hareketi
hala da o ruhun devam ettiği yerlerden biri bu bölge değil mi?
Buralar,
yaşam biçimi olarak.
Şeyin içinde, camın içinde çok enteresan bir yerdir. Dağların içinde. O zamanları yaşatan bir yerdir. Bu çok enteresandır. Yani bunu herkes söylüyor. Alp adında kumandanları var. Alp Farsça pehlivan demek. Bu kumandanların her birisi aynı zamanda birer ortaçağ şövalyesidir. Güzel konuşan, güzel giyinen. Hatta bunlardan bir tanesi Abdurrahman Gazi Hereke'nin fethinde kıza aşık oluyor. Kızlar yakışıklı. Kalenin kapısını açtı. Ve hiç kimse ölmeden Hereke düştü.
Bazen böyle de işe yarıyor.
Yani böyle şeyler de var. Bu da bir efsane ama bunun gibi şeyler var. Şimdi Osman Gazi'nin en büyük emeli, oranın en büyük şehri olan Bursa'nın fethidir. Ancak Bursa'yı kuşatalım. İnsanlar ölsün. Bunu istemiyor. Halkın gönlünü çekmek istiyor. Abluka yapıyorlar Bursa'ya. Bu birkaç sene sürüyor bu abluka. Yani şehrin kendiliğinden teslim olmasını, halkın şehri teslim etmesini istiyor. Bunda da muvaffak oldu. Osman Gazi'nin vefatı hakkında yıllar muhtelif. 1324 diyen var, 26 diyen var. 26 Bursa'nın fethidir. Büyük kaynaklar 26'da öldüğünü, yani Bursa'nın fethini gördüğünü söylüyor. O da babası gibi ömrünün sonunda çok şiddetli gut ağrılarından muzdaripti. Ayaklarının ağrısından duramıyordu. Evet, 6-7 sene ağrı çekti ve seferlere hep küçük oğlu Orhan'ı gönderdi. Oğlan bir kral naibi gibi Avrupa'daki, babasının namına seferlere katıldı ve Bursa'yı kuşattı. Baba hasta yatağında yatarken bir de şöyle bir vasiyette bulundu. Beni şu gümüşlü kümbete gömün. Bursa gözüküyor. Orada bir gümüşlü kümbet var. Eski bir manastır yıkıntısı. Beni şuraya gömün. Bu bir ideal işaretidir. Yani mutlaka ben ölsem bile burayı fethedi, beni oraya gömeceksiniz. Nitekim Osman Gazi büyük ihtimalle Bursa'nın fethini gördü ve vefat etti. Ve o gümüşlü kümbete gömüldü. Bu kümbet 1856 Bursa depreminde yıkılmıştır. Yanında da Orhan Gazi var. Sultan Abdülhamit bu eski Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna çok meraklıydı. Ertuğrul Gazi Türbesi'ni yaptıran Osman odur. Ertuğrul Alayı kurdu o zaman Karakeçili Yörüklerinden. Antır parantez söyleyeceğim. Osman Gazi Türbesi'nin önünde bir abide vardı. Vaktiyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında dikilmiş. Osmanlı Devleti'ni biz yıktık. Kahrolsun Osmanlı Devleti, yaşasın Cumhuriyet diye. Osman Gazi Türbesi'nin önünde böyle bir abide vardı. Evet. Ben yazdım bunu o zaman.
Allah Allah.
Evet, kaldırdı belediye şimdi.
Yani belediyenin inisiyatifinde bir
demek
şey miydi?
Demek ki park orası. Parkın içinde muhtemelen belediye kaldırdı. Bu ürkütücü bir şey. Esmer, yuvarlak yüzlü, geniş omuzlu, gövdesi bacaklarına göre daha heybetli. Bunlar ata binenlerin, ömrü at üzerine geçenlerin şeysidir. Fiziki hususiyetidir. Çok sade bir insan. Lamartine diyor ki, basit düşünceli ama dahi. Basit düşünceli, size bir misal vereyim. Karahisar fethedildiği zaman birisi diyor ki, belediye vergisini bana satar mısınız? Ben toplayayım, komisyon alayım. Sen ortak mısın bu tüccarlara da bunlardan vergi alıyorsun diyor. Hı. Efendim bu adettir. Siz burada emniyeti sağlıyorsunuz. Karşısına vergi alırsınız. %10. Bütün dünyada var. Tamam o zaman diyor. Ancak o zaman kabul ediyor. Hı. Yani bir hafsalası almıyor ama izah edilince bunu kabul ediyor. Beyaz bayrağı var. Eshab-ı kiramın usulü böyle dağınık sarık sarıyor başına. Vefat ettiğinde birkaç koyun, atı, çok basit eşyaları miras kalmıştır. Bu fetihlere katılan, elinden dünya kadar ganimet geçmiş olan
tutmamıştır.
Dağıtmış. Tutmamıştır çünkü o zaman insanları böyle kimseler değil. Hatta vasiyeti var onun Orhan Gazi'ye. Diyor ki dünya malına meyletme, işin gücün İslamiyet'in yayılması olsun. Alimleri hoş tut, askerleri hoş tut diye bir vasiyeti vardı bu.
Hepimize gerek, yani herkese, her yöneticiye
herkese lazım gelen bir gelenektir. Onun zamanında mesela bu kadı tayinleri, şehirlerin idaresini kadılara vermesi muazzam bir sistem. Böylece halk fukaralıktan kurtuldu, adaletle idare edildi ve Bizans zamanını aramadı. Gibbons, meşhur tarihçi...
İlk kadılar o zaman mı başlıyor?
Evet, Osmanlı'nın tayin ettiği evet. kadılar. Diyor ki, Osman Gazi'yi ben İskender'le, Atilla'yla, Cengiz'le, Timurlek'le karşılaştırırım. Hepsine üstün bulurum. Onların trompet sesleri arasında yakıp yıktıkları işi Osman Gazi sessiz sedasız, temkinli bir şekilde yaptı. İcabında geri çekilmesini bilerek ama çok sağlam bir temel kurdu. Yıkmadan. Yakmadan, yıkmadan. Onun için Osman Gazi onlardan, bunu Gibbons söylüyor, daha büyüktür diyor.
Evet, insanı daha. Yaşat ki...
Evet, devlet yaşasın. Onun için Osmanlı, Osman Gazi'nin bu stratejik dehası, temkinli hareketi, herkes şimdi kahraman mahraman ama çok müstesna bir şahsiyet. Evet. Osman Gazi bir devlet kurucusu olarak ismini de bu hanedana ve devlete vermiş ve bunu hak etmiş bir.
Belki haftaya buradan devamıyla
İnşallah devam
konuşuruz.
Edelim.
Çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.